Ayrım 25 sayfa 221. Mercedes'e bindikten sonra Gandanga körfezindeki korsan yatağının ters yönünde hızla ilerlemeye başladılar. 25 kilometre sonra Hector, kuzeyden yaklaşan bir aracın çıkardığı toz bulutunu gördü. Hemen yoldan ayrılıp rüzgarın bir araya getirdiği çalı kümesinin arkasına park etti. Herkese araçtan inmelerini, kurumuş bataklık çamuru ve kalın toz örtüsüyle kendiliğinden kamufle edilmiş olan Mercedes'in arkasına geçmelerini emretti. Dikenli ağaçlardan birinin arkasına geçerek güneye doğru bıraktıkları çift tekerlek izini tamamen silen yolcu otobüsünün geçişini izlediler. O gözden kaybolunca Tarık'la beraber birer ağaç dalı kesip aracın yoldan ayrıldığı noktaya kadar geldiler. Sonra oradan geri geri pikaba doğru yürürken dal parçalarıyla tüm izleri yok ettiler ve ağır aracın ezdiği kalın kahverengi otları eski haline getirmeye çalıştılar. Kendilerini arayan korsanlar için ipucu olabilecek tüm izleri yok ettiklerinden emin olunca yeniden herkesin araca binmesini emreden Hector, geldikleri yoldan mucize vahası ile Etiyopya sınırına doğru gitmek üzere sürücü koltuğuna yerleşti ve yeniden vahşi doğada ilerlemeye başladılar. Akşam olduğunda herhangi bir kayaya çarpma veya vadilerden birine yuvarlanma tehlikesi nedeniyle devam etmelerinin güvenli olmayacağını kestirerek durdular. Hector aracı park etti. Küçük ve etrafını dikkatlice kapattıkları bir ateş yakarak kaynattıkları suyla yaptıkları kahveyi içerken kuru askeri kumanyalarını yediler. Herkes yorgunluktan tükenmişti. İlk nöbeti Hector aldı. Grubun geri kalanı kendilerini bıraktıkları sert zemin üzerinde hemen uykuya daldı. İçlerindeki en kararlı ve dayanıklı insanlardan biri olan Hazel bile sonunda pes etti. Kollarında Kayla ile birlikte derin bir uykuya daldı. Hava serinlemeye başlayınca Hector ceketini üzerlerine örttüğünde ikisinin ruhu bile duymamıştı. Hector ay yükseldikten sonra bir saat daha uyumalarına izin verdi. Sonra hepsini uyandırıp aracı bindirdi ve direksiyonu Tarık'a vererek engebeli arazide sarsılıp giden Mercedes'in ninnisiyle uykuya daldı. Silahıyla birlikte herhangi bir tehdide karşılık vermeye hazır bir biçimde yüksek ağ koltuğunda uyurken aracın hareketlerindeki değişim onu uyandırdı. Tarık vitesi büyütmüştü. Hector gözlerini açtığında sınırları belli belirsiz olan ancak sık kullanılmış bir patikada hızla ilerlediklerini fark etti. Hangi yöne gittiklerini anlamak için yıldızlara baktı. Orion batıda Sirius'la avlanıyordu. Köpek de önünde gidiyordu. Ay iyice yükselmişti. Hala farlar kapalıydı. Ayın ve Samanyolu yıldız kümesi ışığının yardımıyla batı yönünde ilerliyorlardı. Saatine baktığında neredeyse 3 saattir uyuduğunu anladı. Ana yol boyunca dizilmiş olan daha verimli ve kalabalık bölgeye yaklaşıyor olmalıydılar. Öne eğilip Tarık'ın omzuna dokundu. "İhtiyaç molası," diye seslendi. Tarık aracı durdurdu ve herkes aşağı indi. Kadınlar aracın arkasına, erkekler de önüne gittiler. Hector omuz omuza durdukları Tarık'a alçak sesle bir şeyler söylemeye başladı. "Bu aracı terk etmemiz gerekiyor. Puntland'daki her erkek, kadın ve çocuk bu aracı arıyor. Başka bir tane araç ve halkın arasına karışmak için uygun kıyafetler bulmalıyız. Sadece senin ve Dahlia'nın bu amaca uygun kıyafetleriniz var." Onlar konuşurken Hazel ve Kayla aracın arkasından yanlarına gelerek konuşmaya bir süre kulak misafiri olmuşlardı. Sonunda Hazel dayanamadı. "Neler oluyor?" "Başka bir araç bulmamız gerekiyor. Tarık'la birlikte bir başka pikaba el koymanın, özellikle Kayla ve sana uygun kıyafetler bulmanın planlarını yapıyorduk." "El koymak?" diye sordu Hazel. "Başka masum insanların da ölmesi mi demek bu?" "Gerekirse evet," diye cevapladı Hector. "Bu ne insani ne de akıllıca olur. Neden Tarık'ı en yakın yerleşim yerine gönderip bir araç ve uygun kıyafetler aldırmıyorsun?" "İyi fikir," Hector gülümseyerek devam etti. "O zaman bir dakika bekle, bir banka soyup geleyim." "Bazen anlayışın çok kıt olabiliyor, Hector Cross." Bunu bana en son lisedeki matematik hocam söylemişti. Sezgileri çok kuvvetliymiş. Benimle gel. Hector'ı aracın arkasına götürdü ve kimsenin bakmadığından emin olunca gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Bayan Bennet, bu başka bir zaman harika bir fikir olabilirdi. Hazel hiç istifini bozmadan gömleğinin ucunu belinden çıkarttı. Hector beline sarılıp para kemerini gördü. Hazel cırt cırt bandı açarak kemeri Hector'a uzattı. Feneri tutarak yeşil dolar tomarlarından birini çıkardı ve parmağıyla banknotları kitap sayfası gibi çevirdi. ''Ne kadar var burada?'' diye şaşkınlık içinde sordu. ''Yaklaşık 30.000. Bazen çok işe yarayabilir.'' ''Hazel Bannock, sen bir harikasın.'' ''Ya, sonunda fark ettin demek ki. Belki de sandığım kadar kalın kafalı değilsindir.'' dedi. Hector kadını kendisine çekerek öpmeye başladı. ''Ve giderek daha zeki oluyorsun.'' Hazel'ın sesi boğuk çıkıyordu. ''Devamı var değil mi?'' ''Kesinlikle.'' dedi Hector. Yeniden farları kapalı olarak yola koyuldular. Sonunda kurumuş mısır koçanlarının bulunduğu ikili alanların arasında gitmeye başlamışlardı. Arada bir yol kenarında kararmış derme çatma kulübeler görüyorlardı. Bir tanesinin bacasından çıkan duman dışında hayat belirtisi görünmüyordu. Kısa bir süre sonra bir tepeye tırmandıklarında uzakta büyük bir yerleşim merkezinin ışıklarını gördüler. Işıkların bir kısmı gaz lambası ya da odun ateşinden değil, elektrikli aydınlatmadan geliyordu. Bu da ilkel de olsa bir uygarlığın varlığına işaretti. Durdular ve Hector fenerin ışığını gizleyerek haritayı inceledi. Bu gördüğümüz olabilecek sadece bir köy var. Haritadan Tarık'a gösterdi. Laskanut, Dalia'ya sor bakalım biliyor muymuş? Biliyorum, daha önce babamla gitmiştik oraya. Bazı akrabaları orada yaşıyor diyerek teyit etti Dalia. Nugal bölgesinin en büyük şehridir. Etiyopya'dan ne kadar uzak? Hector sorunca kız utandı. Basit bir köylü kızıydı ve bu soru onu çok aşıyordu. Tamam, senin evinden ne kadar uzak? Bir günde yürüyebilir misin? Bir değil iki gün sürer. Bu kez kesin bir dille cevaplamıştı. Belli ki o yolu daha önce gitmişti. Bu şehirden Etiyopya'ya yol var mı, biliyor musun? İnsanların bir yoldan bahsettiğini duymuştum ama o ülkeyle olan sorunlar nedeniyle artık kimse kullanmıyor. Sağ ol Dalia, Hazel'a döndü. Kız şehri biliyor ve haritada gözükmemesine rağmen oradan sınıra giden bir yol olduğunu söylüyor. Anlaşılan kullanım dışı olmuş ki bu da işimize gelir. Ne yapıyoruz o halde? Hazel sordu. Gün boyunca saklanacağımız bir yer bulacağız ve ben Tarık'la Dalia'yı otobüs ya da kamyon ve ihtiyacımız olan diğer şeyleri almak üzere şehre göndereceğim. Hector yeniden Dalia'ya döndü. Sen ve Tarık şehirdeyken bu yakınlarda pick-up'ı saklayabileceğimiz bir vadi ya da benzeri bir yer biliyor musun? Kız bir süre düşünüp evet dedi. Bir yer biliyorum. Tarık'ın yanına oturarak Hector'ın kendisini rehber olarak seçmesinden duyduğu gururu gizlemeden otoriter bir edayla yolu tarif etti. Gün ağarmadan hemen önce patikadan ayrılarak kısa bir süre gittikten sonra çarpık çurpuk dikenli akasyalardan oluşan ağaçlık bir alana vardılar. Alanın ortasında daha önce su birikintisi olduğu anlaşılan sığ bir çukur vardı. Tabanındaki çamur kuruyup baklava dilimleri halinde çatlamıştı. Dikenli akasyalar kendilerini dört bir yandan saklıyordu. Babamla birlikte burada kamp kurardık, dedi Dalia. Açıklığın kenarındaki eski külleri işaret ederek. Hepsi araçtan indi. Tarık aracı ağaçların altına çekti ve kestikleri dağları üzerine koyarak saklamaya çalıştı. Tarık ve Dalia şehre gitmek için hazırlanırlarken Hazel Hector'ı yanına çağırdı. İhtiyaçlarımızı alması için Tarık'a parayı vereyim mi? $100 ver. Yerel kıyafet ve yiyecekler için yeter. Kuru tayından gına geldi artık. Peki sınıra gitmemiz için araç ne olacak? Birkaç bin dolar gerekecek, değil mi? Hayır, bu çok baştan çıkarıcı olabilir. Ona güvenmiyor musun? Utman'ın bana oynadığı küçük oyundan sonra kimseye güvenmiyorum. Tarık bir araç bulup adamla pazarlık bile yapabilir ama parayı burada ben ödeyeceğim. Hector, Tarık'ın yanına gidip küçük banknotlar halinde 100 dolar verdi. Ardından Tarık ve Dalia yola koyuldular. Dalia, iyi bir Müslüman kadının yapması gerektiği gibi Tarık'ın 20 adım arkasından yürüyordu. İkili gözden kaybolunca herkes ağaçların arkasında yerlere oturdu. Hector uydu telefonunu açtı ve birkaç deneme sonra Paddy O'Quinn'e ulaşmayı başardı. "Ronnie başaramadı," dedi Paddy'ye. "Onu bekliyorlarmış. Çok iyi savaştı ama sonunda aramızdan ayrıldı. O Utmun Vada domuzunu kendi ellerimle gebertmek istiyorum," diye homurdandı Paddy. Yas tutmanın ya da duygusallaşmanın sırası değildi. "Sıraya gir," dedi Hector. "Neredesin şimdi, Hek?" "Sana geliyoruz. İlerleme kaydediyoruz, Paddy. Laskanud yakınlarında bir yerlerde saklanıyoruz. Sendeki haritada gözüküyor mu?" Paddy kontrol ederken kısa bir sessizlik oldu. "Tamam, buldum. Sınırdan 100 ya da 110 kilometre uzakta görünüyor." "Bulunduğun yerden bize doğru gelen bir yol görünüyor mu haritada?" Hector sordu. "Bir saniye bekle." "Tamam, kırmızı noktalarla gösterilmiş bir yol var ki bu pek iyiye işaret değil. Yolun varlığı gerçeklerden çok tahmine dayanıyor demek. Buna göre yol, Laskanud'un 15-20 kilometre kuzeyindeki ana karayoluna bağlanıyor." "Paddy, hemen bize doğru yola çık. Beni arama. Tekrar ediyorum, beni arama. Etrafımda kötü çocuklar olabilir. Tehditten uzaklaştığımızda seni arayacağım." "Anlaşıldı," dedi Paddy ve telefonları kapattılar. Tarık ve Dalia döndüğünde öğle vaktine 2 saat vardı. Kafasındaki kocaman bohçayla yine Tarık'ın arkasında yürüyordu. Tarık'ın yardımıyla bohçayı indirdi ve herkes Dalia'nın neler aldığını görmek için başına toplandı. En önemlisi bir sürü mısır ekmeği ve 3 cılız tavuk almıştı. Tavuklar hemen kömür ateşine kondu. Onlar pişerken adamlar crossbow üniformalarını ve ekipmanlarını çıkararak yığından seçtikleri tipik mücahit giysileri olan bol pantolonlar ve kirli buruşuk beyaz gömleklerin üzerine siyah yelekler giydiler. Sonra kafalarına türban sardılar. Değişim Hector'da bile inanılmaz derecede ani ve inandırıcı olmuştu. Tarık'ı bir kenara çekip şehirde neler olup bittiğini sordu. Cuma günü olduğundan birçok insan camiye gitmek ve infazları görmek için şehre gelmiş, dedi Tarık. "Tabii ya, hangi günde olduğumuzu unutmuşum. Ama bu kötü bir şey değil, kalabalıkta daha az dikkat çekeriz." "Bir grup adamın çöldeki çarpışmadan ve şeyhin ölümünden bahsettiklerini duydum. Adem Tiputip yeni şeyh olmuş ve kellelerimiz için 5.000 dolar ödül koymuş." Hector bunu duyunca yutkundu. Dünyanın bu bölgesinde bu çok büyük bir para ve bunu kazanabilmek için binlerce gözün kendilerini aradığından emindi. Onlar konuşurken Dalia, Hazel ve Kayla'yı aracın arkasına götürerek vücutlarını tepeden tırnağa örten uzun elbiseleri ve burkaları nasıl giyeceklerini gösterdi. Bunu giyen kadın tamamen örtülmüş oluyor ve dünyayı bir kafesin arkasından görüyordu. Dalia, Hazel ve Kayla'nın batılı olduğu çok belli olan ayakkabılarını da değiştirdi. İkisi de onun aldığı deri sandalları giydiler. Bir çember oluşturarak bağdaş kurmuş olan adamlar derin tartışmalarını sürdürürken, Dalia kadınları elleri ve ayaklarını kına ile nasıl boyayacaklarını gösterdi. Bu da yerel alışkanlıklara uygundu ve derilerinin açık rengini gizlemelerine yardımcı oldu. Erkekler çemberinde Hector, Tarık'a bir araç bulup bulamadığını sordu. "Evet, bir adam buldum. 40 kişilik otobüsünü bize satacak. İyi durumda olduğunu söylüyor ve 500 dolar istiyor." "Bu iyiye işaret. 50 dolar isteseydi aracın durumundan şüphelenirdi. Sana gösterdi mi aracı?" Tarık başını salladı. Dalia adamı tanıyor ve onun dürüst biri olduğuna inanıyor. Öğleden sonra oğlunun otobüsü şehre getireceğini, ayrıca istediğimiz kadar AK-47 ve kurşun da sağlayabileceğini söyledi. Her biri için 50 dolar istedi. 6 taneye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Tarık sırıttı. "Galiba otobüs için 300 dolar, silahlar ve 500 mermi için de 200 doları kabul edebilir. Muhtemelen Rus yapımı değiller ve burada imal edilmişlerdir." ve namlular da ilk atışta parçalanarak gururlu yeni sahibinin kafasını havaya uçuracak şekilde ustalıkla imal edilmiştir, dedi Hector homurtuyla karışık bir şekilde. Fakat sanat şaheseri Beretta SC'lerle bu şekilde ortalıkta dolaşamayız. Kucağında duran silahın kabzasına vurdu. Onları gömmek zorundayız. Giderken hem Mercedes'i hem onları bırakacağız. Adamlar konuşurken Dahlia kadınlara yabancıların yanında nasıl davranmaları gerektiği konusunda hızlı bir kurs veriyordu. Hector yola çıkmadan önce iki kadını inceleyip Dahlia'nın dediklerini onlar için özetledi. Yanınızdaki erkeğin en az 10 adım gerisinden yürüyün. Yüzünüzü kapatın ve gözleriniz yere baksın. Hiç konuşmayın ve yokmuşsunuz gibi davranın. Sırıtarak Kayla'ya baktı. Yani her zaman davrandığınız gibi Bayan Benlik. Kayla burkasının peçesini kaldırdı ve Hector'a dil çıkardı. Hazel ikisinin bu kadar kısa sürede kurdukları ilişkiye hayret etti. Kayla'nın Hector'ı şimdiden bir baba olarak gördüğü ortadaydı. Aynı zamanda aralarında gerçek ve sorunsuz bir arkadaşlık da gelişiyordu. Eğer bu adam Kayla'yı daha önce hiç kimsenin beceremediği kadar ustalıkla idare edemezse, ben de Hazel benlik değilim diye keyifle içinden geçirdi. Bu adamın beceremeyeceği hiçbir şey yok. İkiliyi sevgiyle izlerken Hector kendisine döndü. Hazel bu taraflarda kadınlar genelde altın Patek Philippe saatler takmazlar. Sakla onu lütfen. Sen de Rolex Submariner takıyorsun ama diye karşı çıktı Hazel. Bu taraflarda parası yeten herkes en yakın pazarda tanesi 25 dolardan satılan Bangladeş yapımı orijinal sahte Rolex'lerle hava atmanın tadını çıkarır. Gerçeğinden ayırt edilmesi olanaksızdır. Gördüğün gibi yerel adetlere son derece bağlıyım. Şehre gitmek üzere yola koyulduklarında Tarık öne geçti ve diğer adamlar yakın mesafeden onu takip etmeye başladılar. Hector dikkat çekmemek için grubun ortasında kaldı. Bir kömür parçasıyla sakallarını siyah boyamış olmasına karşın yüzünün alt kısmını örtmüştü. Üç kadın kurallara uygun bir şekilde arkadan geliyordu. Şehrin dış kesimleri gölgelik yerlerde yatan birkaç köpek ve dar yolu neredeyse kapatan çöp yığınlarında oynayan kahverengi derili çıplak çocuklar dışında terk edilmiş gibiydi. Fakat merkeze yaklaştıklarında kalabalıkla birlikte yürümeye başladılar. Bir süre sonra birilerine çarpmamak için adım başı dura kalka yürür hale geldiler. Sonunda kendilerini bir insan seli tarafından sürüklenir halde buldular. Hector bir ara kadınları gözden kaybedeceğinden endişelendi. Çaktırmadan arkaya baktığında Hazel'ın diğer ikisinin elini tutarak yürüdüğünü görünce rahatladı. Tenha bir yan sokağa açılan bir aralığa ulaştıklarında Hector, Tarık'a kalabalıktan kurtulmak için o taraftan gitmelerini önerdi. Tam kalabalıktan ayrılıp o yöne sapmak üzerelerken, yolları silahlı muhafızlar tarafından kesilerek yeniden kalabalığın içine itildiler. Caminin önündeki meydanda halka açık infaz var. Herkesin orada olup izlemesi zorunludur. Bu hesapta yoktu. Hector, şeriatın bu korkunç uygulamasını izlemek zorunda kalırlarsa, olayın Hazel ve Kayla üzerinde yaratacağı etkiyi düşünerek dehşete kapıldı. Onları uyarmalıyım. Yoğun kalabalığı yarıp geriye doğru yürüyerek Hazel'ın birkaç adım gerisine düşmeyi başardı. Sesini iyice alçaltıp etrafındaki Arapça uğultunun İngilizce konuşmasını bastıracağını umarak Hazel'a seslendi. Bana bakmaya çalışma aşkım. Beni anlıyorsan başınla onayla. Hazel anladığını belirtti. Birazdan kelimelerle anlatılamayacak bir vahşete tanık olacağız. Güçlü olmalısın. Kayla'ya sahip ol. Hiçbir üzüntü belirtisi göstermemesi gerekiyor. Dikkatleri kendisine çekecek hiçbir ses ya da protesto edici hareketlerde bulunmamalı. Gözlerini ya kapasın ya da peçesiyle örtsün. Ama mutlaka sakin ve sessiz kalsın. Beni anlıyor musun? Hazel yine başıyla onayladı. Ama hareketi bu kez daha kararsızdı. Hector ona sarılmak, en azından ellerini tutmak istiyordu. Ama ayrılıp adamlarının yanına doğru kalabalığın içinde ilerledi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Orion. O-R-I-O-N. Sirius, Sirius, Laskanud, Lascanood, Nugal, Nugaal, Beretta SC, Beretta SC, Rolex Submariner, Rolex Submariner, Patek Philippe, Patek, Philippe, Patek.